Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Olan dışı yaşamlar. James Gold, Carol Grant Gold. Birinci kaset 1. yüz, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 39. Birinci basım Aralık 1996. Türkçe çeviren Feryal Halatçı, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Olağan dışı yaşamlar hakkında çok az şey bildiğimiz bazı canlıların üzerindeki örtüyü aralamamızı sağlayacak bir yapıt. Dünyanın önde gelen bilim dergilerinden Scientific American'da yayımlanmış olan 12 makalenin yer aldığı kitapta ilk hücrelerin evrimi, hayvanların ortaya çıkışı, denizin derinliklerinde ortak yaşam, Antarktik balıkları, metcezir balıkları, koalanın fizyolojisi, etçil bitkiler, karıncalar ve misafirler arasındaki iletişim gibi ilginç konulara yer veriliyor. Kitapsever ve bilimseverleri yeni bir ilgi alanı açacağını umuyoruz. Önsöz. İster 3-4 milyar yıl öncesinin eşlenebilen ilk basit varlıkları olsun, ister bugün dünyamızı paylaştığımız ustalıkla evrilmiş milyonlarca tür olsun, yaşam enerjiye ve enerjiyi kullanabilmek için gerekli kimyasal maddelere bağımlıdır. Yaşam için temel nitelikteki elementlerin listesi oldukça kısadır. Hiç kuşkusuz bunlardan biri oksijendir, karbon da tüm organik bileşiklerin moleküler iskeletidir. Azot ise bütün amino asitlerde ve nükleotitlerde kullanılır. Amino asitler proteinlerin, nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşıdır. Fosfor da her nükleotitte ve enerji aktarımı ile ilgili bütün moleküllerde vardır. Metabolizmada birkaç başka element de eser miktarlarda kullanılır. Hemen hemen tüm organizmalar su moleküllerine gereksinim duyar. Çoğu organizma moleküler oksijen, tüm bitkilerde karbondioksit kullanır. Gerçek bitkiler organik bileşikler yapmak ve atık olarak oksijen üretmek için karbondioksit ve su, topraktan aldıkları azot ve fosfor ile birlikte kullanırlar. Bitki depolamış olduğu enerjiye gereksinim duyduğunda oksijen kullanarak yakıtını yakar. Bu işlemin yan ürünleri olarak su ve karbondioksit oluşur. Hayvanlar ise bitkilerin depoladığı enerjiden faydalanmak için ya doğrudan bitkileri yer ya da bu işi zaten yapmış hayvanları mideye indirir. Tıpkı bitkiler gibi hayvanlar da metabolizma süreçlerinde oksijen kullanır ve su ile karbondioksit üretir. Hem hayvanlar hem de bitkiler birçok değişik işlev için suya gereksinim duyarlar. Örneğin besini kökten yukarı taşıyan güç yapraklardaki suyun buharlaşmasıdır. Hayvanlar atık ürünlerden kurtulmak için su kullanırlar ve vücut sıcaklıklarını ayarlama amacıyla su buharlaştırarak serinlerler. İşte bu nedenlerle günümüz bitki ve hayvanları aynı sınırlı malzemeleri durmaksızın çevrimleyen bir döngüde kısılıp kalmışlardır. Kuşkusuz tüm canlı sistemlere enerji sağlayan asıl kaynak güneştir. Yaşamı işler kılan o müthiş enerji akışının atomik kökeni son derece basittir. Fotonlar çarpıştıkları elektronlara enerji verir. Bitkilerde klorofil moleküllerindeki etkinleştirilmiş elektronların ışığı gerisin geri dışarı verip enerji yitirmelerini önleyecek bir yol evrimleştirmişlerdir. Etkinleştirilmiş elektronlar kapana kıstırılır ve ufacık alt hücresel pilleri doldurmakta kullanılır. Bu yolla pillerde depolanan enerji, adenozin trifosfat, ATP gibi enerji taşıyıcı kimyasalları harekete geçirir. Bu kimyasallar hücre içinde dolaşarak kemosentez, büyüme, devinim için veya gereksinimden fazla ATP varsa şekerler veya yağlar gibi enerji deposu bileşiklerin yapımı için gerekli gücü sağlar. Enerji içeriği zengin moleküllerin yakılması, fotosenteze benzeyen bir süreç içerir. Şekerlerde ve yağlarda depolanmış yüksek enerjili elektronlar, farklı bir alt hücresel piller grubunu yüklemek için kullanılır, sonra da bu piller tekrar ATP yapar. Bu süreçte saniyeler, günler ve belki de yıllar önce fotonlar tarafından etkinleştirilmiş olan elektronlar enerjilerini yitirir ve enerji açısından fakir bir bileşik olan karbondioksitin yapısı içerisinde dışarı atılır. Tıkır tıkır işleyen bu madde ve enerji kullanım sistemi yaşamın basit, tehlikesiz, sakin bir süreç olduğunu düşünmemize yol açabilir. Elektronlar görevlerini yapar, enerji kazanımları kolayca ve güvenli elde edilir, yaşam gelişir. Bu, Darwin öncesinde neredeyse evrensel kabul görmüş, olabileceklerin en iyisi bir dünya görüşüdür ve hiç de umut verici olmayan koşullarda ilk yaşamın evrilmesine yol açan milyarlarca yıllık mücadeleyi göz ardı eder. O zamanlar dünya yüzeyindeki olumsuz koşullar yalnızca solunacak hava olmaması ve zehirleyici radyasyon düzeyi değildi. Her organizma sürekli bir afetler kriziyle karşı karşıyaydı. Bu krizlerin bir kısmı da kendi çevrelerini zehirlemelerinin sonucuydu. Eğer her gün etrafımızda gördüğümüz bitkilerin ve hayvanların bir norm oluşturduğunu varsayarsak, dünyanın bugüne kadar taşıdığı bütün türlerin %99'unun soyunun tükendiğini ve her başarılı tür için rekabet, avcılık ve asalıklıkla elbette yaşam ortamındaki bir değişim daha önce davranmazsa başarısını çalmak isteyen bir düzene tür ortaya çıktığını unutabiliriz. Bu yüzden de madde çevrim için yaptığımız genellemeler yalnızca genelleme olarak kalır. Anlattığım denge evrensel değildir. Gerçek anlamda ya da metafor olarak çöl olan yaşam ortamları vardır. Kritik bir bileşen eksiktir veya başka bir bileşen çok fazla olduğu için zehirleyicidir. Bu kitap yaşamın zor bir doğumla dünyaya gelişini ve ilk bakışta canlılar için konuksever olmayan nişleri işgal etmesini anlatıyor. Antarktik'in karanlık ve buz gibi sularında balıkların yaşamlarını nasıl sürdürebildiklerini, kuzey kışlarında kelebeklerin karlar arasında nasıl beslenip uçup çiftleşebildiklerini göreceğiz. Fotosentez için gereken ışığın sızamadığı ve hidrojen sülfür derişiminin hücresel metabolizmanın pil yükleyicileri için zehirleyicilik sınırlarının çok üstünde olduğu derin denizlerdeki kaynar volkanik ağızlarda yaşamın nasıl sürdürüldüğünü keşfedeceğiz. Bazı hayvanların nasıl olup da zehirli bitkilerle beslenebildiğini ve bazı bitkilerin azotça ve fosforca fakir ortamlarda nasıl rolleri tersine çevirip hayvanları yediklerini göreceğiz. Son olarak da en tehlikeli ve korkutucu dünyaya göz atacağız. Yaşamını sürdürebilmek için tümüyle konakçısına bağlı, tüm savunmaları yenebilen ve hatta kendi çıkarına kullanabilen asalığın dünyası. Bu örnekler yalnızca enerjinin, yapı taşı elementlerin ve sayısız etkinleştirilmiş gezgin elektronların yaşam çevrimindeki rollerini anlamamıza yardım etmekte kalmayacak, aynı zamanda doğal seçilimin kör, pragmatik ve olağanüstü yaratıcı doğasını görebilmemize olanak tanıyacak. James Gold, Carol Grant Gold. 1. İlk Yaşam. Giriş. İlk yaşamın evrilmesi çağdaş biyolojinin en zorlu gizemlerinden biridir. Fakat artık sabırla yoğrulmuş araştırmalar sonucunda yavaş yavaş kendini ele veriyor. Yapımızın bazı parçaları eksik ancak bazılarını yerine yerleştirmeyi başarabildik. Yerini en iyi bulmuş parçalardan biri de yaşamın evrildiği koyu organik çorbada ilk koruyucu kılıfların nasıl oluştuğudur. Tıpkı enerji akışında olduğu gibi ilk ve günümüz zarlarının anahtarı da elektronların doğasında saklıdır. Bir elektron genellikle belirli bir atomla bağlantı halindedir. Çünkü eksi yüklüdür ve atom çekirdeğindeki artı yük tarafından çekilir. Bununla birlikte tüm çekirdeklerin çekiciliği aynı değildir. Örneğin oksijenin çekimi ya da eksi çekerliği, eksi çekerlik elektronegatiflik, karbondan ya da hidrojenden daha güçlüdür. Öyle ki oksijen bir molekül oluşturmak üzere karbonla veya hidrojenle birleştiğinde su molekülünde olduğu gibi kimyasal bağın paylaşılan elektronları oksijenin çekirdeğine ortağınınkinden daha yakındır. Bu yüzden moleküllerde orantısız bir polarite vardır. Bir taraf hafifçe artı, diğer tarafsa hafifçe eksidir. Eksi şekerliği benzer olan atomlardan örneğin karbon ve hidrojen oluşan başka moleküller ise apolardır. Elektronların ve çekirdeklerin zıt yükleri nedeniyle birbirlerini çekmeleri gibi polar moleküllerin zıt yüklü uçları da birbirlerine zayıf bağlarla bağlanır. Hidrojen bağları olarak bilinen bu önemli çekim biçimi DNA'yı bir arada tutar. Proteinlerin şekli ve biyolojik etkinliği büyük oranda buna bağlıdır. Suya yeterince türdeş yapışma, kohezyon özelliği vererek birçok yüzeyde yuvarlak damlacıklar oluşturmasını sağlar. Hücre zarlarının oluşmasına ve yenilenmesine neden olur. Zarın kararlılığının arkasındaki hile, zardaki moleküllerin, fosfolipitlerin ikili bir özelliğe sahip olmasıdır. Bir uç oksijen atomları içerir ve polardır, diğeri ise karbon ve hidrojen atomlarından oluşur ve apolardır. Sonuç olarak polar uçlar su moleküllerini elektrostatik olarak bağlanır, apolar uçlarsa polar uçlarla bunları çevreleyen su arasındaki çekimin itmesiyle yüksek bir ortamda bir araya gelirler. Yeterince fosfolipit molekülü suyla tutuklandığında apolar uçlar kümesi kararlılığını koruyamayacak kadar büyür ve kendiliğinden iki katmanlı bir küre, bir lipozom oluşur. Zar molekülleri bu yapının içine girdikçe lipozom büyür. Bu esnek, kendini tamir edebilen, polar bağları ile yapısını koruyan iki katmanlı yapı, içsel ve dışsal suyuyla dışarıdaki dünyadan çok farklı olabilen kılıf için alınmış bir ortam yaratır. Örneğin içeri giren küçük kimyasallar geri kaçmayı beceremeyen büyük moleküllerin yapımında kullanılabilir. Çağdaş hücreler kendilerini çevreye karşı molekül trafiğini denetlemeye yardımcı kimyasal kapılar ve pompalar eklenmiş iki katmanlı zarlarla korurlar. Bunlara ek olarak günümüz hücrelerinin içi zarlarla çevrili özel bölmelere ayrılmıştır. Örneğin çekirdek kromozomları içerir, mitokondriler, bir mitokondri de içsel bir zarla bölmelere ayrılmıştır ve metabolizma süreçlerinin çoğu burada olur. Endoplazmik retikulum, moleküllerin düzenlenmesi yapılır. Golgi aygıtı, burada da düzenleme yapılır ve bitkilerde kloroplastlar. Şu andaki kestirimlerimiz yıldırımın ve iyonlaştırıcı radyasyonun dünyanın o zamanki atmosferinde bol bol bulunan kimyasal maddeleri etkileyerek enerji içeriği zengin besin maddelerinin yoğun olduğu noktalar oluşturdu ve bu noktaların etrafında da ilk lipozomların yapılandığı yönündedir. Örneğin hidrojen siyanür, amonyak ve metan kullanılarak kolaylıkla üretilebilir ve ATP'nin iskeletini oluşturan bir nükleotide aderine dönüştürülebilir. Bu koşulların laboratuvarda yeniden yaratılmasıyla yapılan araştırmaların gösterdiği üzere benzer tepkimelerle amino asitler ve başka tanıdık organik moleküller sıvı havuzcuklarında üretilmiş olmalı. Gerçekten de birçok meteor ve kuyruklu yıldızda inorganik yollardan oluşmuş organik bileşiklerden bolca bulunmuştur. Doğal seçilim en yararlı kimyaya sahip, en yararlı yapı taşlarını etkin biçimde yoğunlaştırabilen, zehirli olan kimyasalları dışarıda tutabilen ve büyürken aynı zamanda bölünebilen, laboratuvarda yaratılanların da yapabildiği gibi ve hatta elektrik yükünü koruyabilen ki bu çağdaş hücrelerin tipik bir özelliğidir, lipozomların yararına çalışarak ta en başından beri işe koyulmuş olmalı. İlk enzimlerin ve genlerin gelişimi ise henüz sırlarla dolu ancak aracı makromolekül RNA'nın başlangıçta hem enzim hem de gen olarak işlev gördüğüne hemen hemen kesin gözüyle bakıyoruz. Bugün bile ender durumlarda RNA'nın bu ikili işlevini yürüttüğünü gözleyebiliyoruz. Ancak günümüzde bilgi akışı genellikle DNA'dan RNA'ya doğru yönlenmiş ve RNA'nın çoğu protein sentez bölgelerine amino asit dizilerinin yapısına ilişkin talimat taşıma görevi yapıyor. Artık enzimlerin hemen hemen tümü proteinlerden oluşuyor. Genlerle yönetilen yaşam evrildikten ve gelişmeye başladıktan sonra serbest organik besin maddeleri havuzunda hızla bir azalma görülmüş olmalı. Birinci bölümde J. William Schoenkopf'un yazdığı ilk hücrelerin evriminde bu dönüm noktasından sonra yaşamın gelişmesinin izlerini araştırıyor. Erken bir enerji kriziyle karşılaşan ilkel yaşam, yokluk dönemlerinde ayakta kalabilmek için enerji depolama yolları geliştirmek zorunda kaldı. Armut piş ağzıma düş günleri bitmişti. Yağlar ve şekerler gibi enerji depolayan moleküller yapmak ve depolanan bu enerjiyi gerektiğinde kullanabilmek için kimyasal süreçler geliştirilmeliydi. Bu süreçlerin en eskisi glikolizdir. Glikolizde glikoz pürüvik aside, pürüvik asit ise laktik asit, asit aldehit veya etanole dönüştürülür. Mayalanma, fermantasyon. Elde edilen net enerji kazancı 2 ATP molekülüdür ve bunlar hücreye enerji sağlamakta kullanılır. Glikoliz verimsiz bir mekanizmadır çünkü mayalanma ürünleri içinde kullanılamamış çok miktarda enerji saklı kalır. Fakat o günlerde açlıktan ölme karşısındaki tek seçenek buydu. Bazı günümüz canlıları için hala tek seçenek olmaya devam ediyor. Yaşam tarihinin bu noktasında canlıların çoğu kendi beslekti. Kendi beslek yaratıklar gereken enerjiyi veya enerjice zengin malzemeyi çevrelerindeki cansız dünyadan alırlar. Öte yandan karşı beslekler, heterotroflar, çevrelerindeki diğer canlıları yerler. Kendi besleklerin kullandıkları enerji, temelde radyasyon ve yıldırım ile birleştirilmiş kimyasalların gittikçe azalan stoğundan gelmekteydi. Bu yüzden de onlara kimyasal kendi beslekler diyoruz. Günümüzde bu stratejiyi sürdüren birkaç tür hala yaşamaktadır. Enerjiyi depolayabilme ve daha sonra kullanabilme yeteneği ile yaşam, besin maddelerinin inorganik yollardan sentezlenmesine uyarlanabilmiş ve milyonlarca yıl boyunca yerküremiz üzerinde görece küçük bir olgu olarak varlığını sürdürebilmiştir. Varoluşun ilk çağları boyunca canlılık yaşam kalımın kıyılarında gezinmiştir. Canlıların evrilmesindeki ikinci önemli adım çevrimli fotosentezin gelişmesiydi. Çevrimliydi çünkü güneşten gelen fotonun uyardığı elektron, ait olduğu klorofil molekülüne geri dönüyordu. Çevrimli fotosentez bir zar olgusudur. Klorofil uyarılmış elektronu çalan ve enerjisini kullanan enzimlerle birlikte bu zara gömülür. Enzimlerin çaldığı enerji zarda elektrik yükü oluşturmak ve yaratılan elektrostatik gerilim daha sonra ATP yapmak için kullanılır. Tek bir ATP yapımında zarın yeterince yüklenebilmesi için yaklaşık 2 foton gerekir ve fotonlar serbest oldukları için yaşam bir anda inorganik besin sentezine bağımlı olmaktan kurtulmuştur. Fotosentez işin içine girince besin maddelerini karbondioksit, CO2 ve amonyak, NH3 gibi basit kimyasallardan oluşturmaya yetecek ATP yapılabiliyordu. Yalnızca çevrimli fotosentez kullanan bakteriler hala var. Ancak güneş ışığını kullanabilen kendi besleklerin çoğu, tüm gerçek bitkiler dahil, daha verimli olan çevrimsiz biçimi kullanır. Çevrimsiz fotosentez sürecince elektronun enerjisi iki basamakta alınır. Böylelikle zarda daha fazla gerilim oluşturulabilir ve glikolize kıyasla daha çok iş yapılabilir. Sonuç olarak 2 etkinleştirilmiş elektrondan tam 8 ATP yapılır. Böylece verim 8 katına çıkmış olur. Bu süreç çevrimsizdir. Çünkü elektron klorofile geri verilmez. Bunun yerine enerji taşıyıcı bir moleküle devredilir. Klorofilin eksik elektronu suyun parçalanması ile elde edilir ve bu tepkime sonucunda atık ürün olarak oksijen oluşur. Kısa zamanda doğal seçilim çok verimli çevrimsiz fotosentezcilerin lehine çalışmaya başladı. Öyle ki büyük miktarlarda oksijen oluştu. Başlangıçta bu bir sorun oluşturmadı. Okyanusta serbest oksijenle tepkime verip ona bağlanacak bol bol iyon vardı. İlk yaşam biçimlerinden kalıtılan oksijensiz metabolizma uzun süre etkilenmeksizin sürmüş olmalı. Ancak oksijen yavaş yavaş birikmeye başlamıştı. Ortaya çıkışı hem bir lanetti hem de bir nimet. İşin olumlu tarafı şuydu, oksijenin varlığı glikolizdeki piruvatın yapısında saklı kalan atık enerjiden yararlanabilecek fotosentez enzimlerinde oldukça basit bir düzenleme yapılabilmesine olanak tanıyordu. Oksijen var olduğu sürece yeni bir kimyasal yol, sitrik asit çevrimi, ATP oluşturacak zar pilini yüklemek için kullanılabiliyordu. İnanılmaz ama bu süreç mayalanmadan 18 kat daha verimlidir. Oksijen ayrıca enerji depolayıcı bileşikleri çabucak ve ucuz bir biçimde yapabilen Calvin çevrimi gibi verimli sentez yollarının evrilmesine de olanak tanıdı. Ancak bir sorun vardı. Atmosferdeki oksijen birikimi organizmaların doğrudan kullanamadıkları azotu amonyağa çeviren ve böylece de protein ve nükleik asit yapımı için gereken azotu sağlayan yüksek enerjili mor ötesi ışınların yolunu kesiyordu. Ansızın bir azot krizi oluşuverdi. Artık bir karşı beslek olmak ve kendi beslekleri yiyerek azot elde etmek daha karlıydı. Sınırlı azot miktarı yaşamı bir kez daha tehlikeye atmıştı. Gereksinim evrimin anısıdır. Doğal seçilim tekrar araya girdi ve pahalı azot sabitleme işlemini yarattı. 30 ATP karşılığında bir glikoz molekülündeki tüm enerji bir azot molekülü 2 amonyak molekülüne dönüşüyordu. Fakat bu yalnızca geçici bir çözümdü. Atmosferdeki oksijen derişimi artmaya devam etti ve azot sabitleme mekanizması zehirlendi. Günümüzde sabitleme yalnızca oksijensiz koşullarda olabiliyor ve azot sınırlı bir besin maddesi olma özelliğini koruyor. Gittikçe gelişen azot endüstrisi bunun bir göstergesi. Bugün bile yeni oluşmuş volkanik adalarda ya da tuğla verandalarda bunları yiyerek yaşayan bir grup bakteri var. Siyanobakteriler. Bu canlıların çevrimsiz fotosentez yapıyorlar. Okyanuslardaki şirte benzeri oluşumlarda, kayalık sahillerde ya da başka nemli azot çöllerinde yaşıyorlar. Siyanobakteriler, oksijenin dışarıda tutulduğu özel heterokist hücrelerde azot sabitleyebiliyorlar. Bununla birlikte bu bakterilerin başarısı yok oluşlarının tohumlarını atıyor. İnce bir siyanobakteri tabakası bile öylesine besleyici bir ortam oluşturuyor ki daha yüksek canlı biçimleri hemen azotça zengin bu ortama yerleşiyor ve siyanobakterileri yemeye başlıyor. Sonunda oksijen oluşumunun ve oksijen atomlarının mor ötesi ışığının sağladığı enerjiyi kullanarak ürettikleri ozonun artışı dünyanın yüzeyini öldürücü radyasyondan koruyacak bir kalkan oluşturuyor ve yaşam suyun korumasından çıkarak karada evrilmeye başlıyor. Bir bilanço yaparsak oksijenin canlılara net kazanç sağladığını söyleyebiliriz. Ancak oksijen devriminden önce var olan hemen hemen tüm yaşam biçimlerini ortadan kaldırdığı da kesindir. Oksijenin bollaşmasının bir başka sonucu da daha yüksek hücrelerin evrilmesidir. Yaşam tek bir zar olan bakterilerden ve zarla çevrili iç yapıları olan ekaryotlardan, gerçek hücrelerden oluşur. Ökaryotlar bakteriler arasındaki görevdeşlik ilişkileri sonucu evrilmiş, günümüz hücrelerindeki mitokondriler yaşamak için oksijene ve pillerin yüklenmesine bağımlı karşı besleklerin ardıllarıdır. Kloroplastlar ise bir zamanlar özgür yaşayan çevrimsiz fotosentezcilerdi. Çağdaş ardınları siyanobakteri olan fotosentezciler. Her ne kadar ökaryotları oluşturan ortak yaşam birliktelikleri artık zorunlu hale gelmişse de mitokondriler ve kloroplastlar kendi başlarına yaşayamazlar. Çünkü genlerinin çoğu hücre çekirdeğine aktarılmıştır. Ara birliktelik aşamalarına ilişkin pek çok örnek hala vardır. Bu örneklerden en sık görüleni belki de mantarlarla alkler veya fotosentez yapan bakteriler türüne bağlı arasındaki ortak yaşam ilişkileri olan likenlerdir. Ökaryotların evrimleşmesiyle gerçek bir çekirdek gelişmiş ve mitoz, meiyoz ya da genetik yeniden birleşim gibi genetik iletinin bütünlüğünü koruyarak organizmaların değişen koşullara uyum sağlamasına yardımcı olacak süreçler ortaya çıkmıştır. Karmaşık çok hücreli ökaryotlar bir kez ortaya çıktıktan sonra da ilk büyük özgün avcılar evrilmiştir. İkinci bölümde hayvanların ortaya çıkışında göreceğimiz gibi ökaryotların başarısı önce kendi besleklerle, üreticilerle, beslenen asalakların ve avcıların, sonra da diğer avcıların üzerinde yoğunlaşan avcıların ve asalakların gelişimine yol açmıştır. Başarı yeni nişler yaratır, yaşamını sürdürebilmek için 3 milyar yıldır sürüp giden yaşam kadın mücadelesinde doğal seçilimin hazırladığı tuzaklar, karşı manevralar bize değişimin kaçınılmaz olduğunu hatırlatır. İlk hücrelerin evrimi 1. Hemen hemen 3 milyar yıl boyunca tek canlılar ilkel organizmalar oldu. Bu ilk hücreler günümüz yaşamının bağımlı olduğu biyokimyasal sistemleri ve oksijence zengin atmosferi ortaya çıkardı. William Schoff, Eylül 1978. 1859'da On the Origin of Species, türlerin kökeninin ortaya çıktığında, yaşamın geçmişi Kambriyen döneminin başında ilk bulunan fosillere dek izlenebiliyordu. Bugün bu fosillerin 500 milyon yıldan daha uzun bir süre önce yaşamış olduğunu biliyoruz. 1859'dan bu yana yaşamın çok daha uzun bir ön geçmişi olduğunu bulduk. Yaşamın başlangıcı 3 milyar yıl daha geriye gidiyor, yani günümüzden 3,5 milyar yıl öncesine. Kambriyen öncesi dönem boyunca dünyadaki tek canlılar basit mikroorganizmalar oldu. Bunların çoğunun boyutları ve karmaşıklığı günümüz bakterilerine benziyordu. Bu organizmaların içinde yaşadığı koşullar bugünkülerden çok farklıydı kuşkusuz, ancak evrim mekanizmaları aynıydı. Genetik çeşitlemeler belirli bir çevrede bazı bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeye ve üremeye daha uygun olmasına yol açtı. Böylece de daha iyi uyum sağlamış organizmaların kalıtılabilir özellikleri sonraki nesillerde daha sık gözlenebilir hale geldi. Bu doğal seçilim ilkesiyle yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıkışı fiziksel çevre üzerinde büyük değişikliklere neden oldu ve evrim koşullarının farklılaşmasını getirdi. Kambriyen öncesi evrimin önemli olaylarından biri, oksijen üreten fotosentez mekanizmasının biyokimyasal avadanlıklarının gelişmesiydi. Fotosentezin bir yan ürünü olarak atmosferde biriken oksijen yeni bir biyolojik uyum çevrimi başlattı. Bu çevre değişikliğine tepki olarak evrilen ilk organizmalar oksijene ancak tahammül edebiliyorlardı. Daha sonra da oksijeni metabolizmalarında etkin olarak kullanabilen ve böylece de besin maddelerinden daha fazla enerji üretebilen hücreler ortaya çıktı. Kambriyen öncesi tarihte ikinci önemli perde genetik malzemenin ayrı bir çekirdek bölgede toplandığı ve zarla çevrelendiği yeni bir çeşit hücrenin ortaya çıkışıydı. Çekirdekli hücreler çekirdeksizlerden daha ileri bir örgütlenme aşaması sergiler. En önemlisi de yalnızca çekirdekli hücrelerin eşeyli üreme yapabilmesidir. Ana babanın genetik çeşitlemelerinin döllerine yeni bileşimlerle aktarılabileceği işlemler dizisi. Eşeyli üreme bir popülasyonda yeni uyum biçimlerinin daha hızlı yayılabilmesini sağlar. Bu yüzden de eşeyli üremenin gelişimi evrimsel değişimin adımlarını hızlandırdı. Kambriyen döneminin başlamasıyla ortaya çıkan ve hızla çeşitlenen büyük, karmaşık, çok hücreli yaşam biçimleri istisnasız çekirdekli hücrelerden yapılmıştı.